Ayrım 8.
Don Quixote buna şöyle cevap verdi. Putperestlerin mezarları çoğunlukla görkemli tapınaklardı. Julius Caesar'ın külleri Roma'da bugün San Pietro iğnesi adı verilen devasa bir taş piramide kondu. İmparator Hadrianus'un mezarı bugün Roma'daki Sant'Angelo Kalesi olan Moles Hadriani adını verdikleri iri bir köy büyüklüğünde bir kaledir. Kraliçe Artemisia'nın kocası Mausolos'un anısına yaptırdığı mezar dünyanın 7 harikasından biridir. Ama ne bu mezarların herhangi biri ne de putperestlerin çok sayıdaki başka mezarları kefenlerle veya mezarda yatanın aziz olduğunu gösteren başka işaret ve adaklarla süslenmemiştir. Ben de oraya gelecektim dedi Sancho. Söyler misiniz peki, bir ölüyü diriltmek mi daha büyük bir iştir, bir devi öldürmek mi? Cevabı belli dedi Don Quixote. Bir ölüyü diriltmek daha büyük iştir. İşte yakaladım sizi dedi Sancho. Öyleyse ölüleri dirilten, körlerin gözlerini açan, sakatları doğrultan, hastalara sağlık veren, mezarının önünde fenerler yanan, kilisesi dizüstü çökmüş kutsal kalıntılarına tapınan inançlı insanlarla dolu kimsenin şöhreti, hem bu hayatta hem öbür dünyada, dünyanın gelmiş geçmiş bütün putperest imparatorlarının ve gezgin şövalyelerinin bıraktığı bırakacağı şöhretten daha iyi bir şöhrettir. Bunun da doğru olduğunu kabul ediyorum diye cevap verdi Don Quixote. İşte bu şöhret, bu şan, bu imtiyaz ya da adı her neyse dedi Sancho, azizlerin bedenlerine ve kutsal kalıntılarına aittir. Azizlerin kutsal kilise anamızın izni ve onayıyla fenerleri, mumları, kefenleri, koltuk değnekleri, resimleri, saçları, gözleri, bacakları bulunur ve bunlarla insanların bağlılığını pekiştirir, birer Hristiyan olarak şöhretlerini arttırırlar. Krallar azizlerin bedenlerini, kutsal kalıntılarını omuzlarında taşırlar, kemiklerini öperler, kiliselerini, en değerli sunaklarını onlarla süsleyip bezerler. Bütün bu söylediklerinden ne çıkarmamı bekliyorsun Sancho? Dedi Don Quixote. Şunu demek istiyorum dedi Sancho. Biz aziz olmaya bakalım. İstediğimiz iyi şöhrete daha çabuk ulaşalım. Düşünsenize efendim, daha dün ya da evvelsi gün fazla zaman geçmediği için böyle diyebiliriz. İki çıplak ayaklı keşişi ermiş ilan ettiler. Vücutlarına bağlayıp kendi kendilerine işkence etmede kullandıkları demir zincirleri öpmek, onlara dokunmak şimdi çok uğurlu sayılıyor. Sizin söylediğinize göre Tanrı'ya emanet olsun, Yüce Kralımızın silahhanesinde bulunan Roland'ın kılıcından daha çok itibar görüyorlar. Yani sevgili efendim, hangi tarikattan olursa olsun, yoksul bir keşiş olmak, cesur bir gezgin şövalye olmaktan daha iyi. 20 kamçı Tanrı'nın gözünde devlere, canavarlara veya ejderlere sallanacak 2000 mızraktan daha değerli. Bu dediklerin hepsi doğru diye cevap verdi Don Quixote. Ama hepimiz keşiş olamayız. Ayrıca Tanrı sevdiklerini cennete çok çeşitli yollardan ulaştırır. Şövalyelik bir dindir. Aziz şöhreti edinmiş şövalyeler vardır. Evet dedi Sancho ama benim duyduğuma göre cennette gezgin şövalyeden çok keşiş varmış. Bunun sebebi dedi Don Quixote şövalyeden daha çok sayıda din adamı olmasıdır. Gezginlerin sayısı da çok dedi Sancho. Çoktur diye cevap verdi Don Quixote. Fakat şövalye şanını hak eden azdır. O geceyi ve ertesi günü bu ve buna benzer konuşmalarla geçirdiler. Başlarına anlatmaya değecek bir olay gelmedi. Don Quixote buna epeyce üzüldü. Nihayet ertesi gün akşam olurken büyük El Toboso şehri göründü. Görünmesiyle birlikte Don Quixote'nin gönlü şenlendi, Sancho'nunsa yüreği sızladı. Çünkü Dulcinea'nın evini bilmiyordu. Efendisi gibi o da hayatında yüzünü görmemişti. Yani biri onu göreceği için, öteki ise görmediği için telaşlıydılar. Sancho, efendisi kendisine El Toboso'nun içine gönderdiğinde ne yapacağını bilemiyordu. Sonunda Don Quixote şehre gecenin karanlığında girmeye karar verdi. Bu süreyi El Toboso yakınındaki meşelerin arasında bekleyerek geçirdiler. Sonra da şehre girdiler ve başlarına ne olaylar geldi. 9. Bölüm. Bu bölümde anlatılacaklara dair. Saat aşağı yukarı gece yarısını vururken Don Quixote ve Sancho koruluktan çıkıp El Toboso'ya girdiler. Köyde huzurlu bir sessizlik hüküm sürüyordu. Çünkü bütün köy halkı uyumakta, ayaklarını uzatmış dinlenmekteydi. Gece hafif aydınlıktı. Halbuki Sancho kapkaranlık olmasını tercih ederdi. Karanlık serzemliğine mazeret olabilirdi çünkü. Bütün köyde duyulan tek ses, Don Quixote'nin kulaklarını tırmalayan, Sancho'nun yüreğini hoplatan köpek havlamalarıydı. Ara sıra bir eşek anırıyor, domuzlar homurdanıyor, kediler miyavlıyor, değişik tınılardaki bütün bu sesler gecenin sessizliğinde büyüyordu. Aşık şövalye bunların hepsini kötüye yordu ama yine de Sancho'ya dedi ki, ''Sancho evladım, Dulcinea'nın sarayına doğru gidelim, yolu göster. Belki uyanık buluruz kendisini.'' ''Hangi sarayın yolunu göstereceğim ulu tanrım?'' dedi Sancho. ''Ben hanımefendiyi küçücük bir evde gördüm.'' Herhalde o sırada sarayının küçük bir dairesine çekilmiş, nedimeleriyle yalnız başına dinleniyordu diye cevap verdi Don Quixote. ''Soylu hanımların, prenseslerin adetidir bu.'' Efendim dedi Sancho, ben istemesem de zat-ı aliniz Senyora Dulcinea'nın evini saray yaptınız peki. Ama bu saatte kapıyı açık bulabilir miyiz hiç? Sesimizi duyurup kapıyı açtırmak için yumruklamamız, herkese ayağa kaldırmamız doğru olur mu? Metres tutan adamlar gibi ne kadar geç olursa olsun, istedikleri saatte gelip kapıyı çalan, giren adamlar gibi cariyelerimizi görmeye mi gidiyoruz biz? ''Biz şu sarayı önce bir bulalım da ben o zaman sana ne yapmamızın doğru olacağını söylerim Sancho.'' dedi Don Quixote. ''Bak Sancho, benim gözüm bozuk değilse eğer, buradan görünen şu büyük karanlık kütle Dulcinea'nın sarayı olmalı.'' ''Öyleyse yolu siz gösterin.'' dedi Sancho. ''Belki de öyledir. Yine de ben gözümle görüp elimle dokunsam bile buna inanmam için şimdi gündüz olduğuna da inanmam gerekir.'' Don Quixote öne düştü ve 200 adım kadar gittikten sonra gölge halinde seçilen kütleye geldi. Karşısında büyük bir kule gördü ve o zaman o yapının saray değil, köyün en büyük kilisesi olduğunu anladı. Dedi ki, ''Kilise çıktı karşımıza Sancho.'' ''Görüyorum.'' diye cevap verdi Sancho. ''Tanrı vere de kendi mezarımız çıkmasa karşımıza. Bu saatte mezarlıklarda dolaşmak uğursuzluktur.'' Dipnot, mezarlıklar genellikle kilisenin yanı başında olurdu. Üstelik yanlış hatırlamıyorsam bu hanımın evinin daracık bir çıkmaz sokakta olduğunu ben zat-ı âlinize söylemiştim. Kahrolasın sersem dedi Don Quixote. Sen sarayların, konakların dar çıkmaz sokaklarda olduğunu nerede gördün? Efendim dedi Sancho, her köyün adeti başkadır. Belki de burada El Toboso'da saraylar, konaklar dar sokaklarda yapılıyordur. Zat-ı âlinize yalvarırım, izin verin ben önüme çıkan bu sokakları arayayım. Belki bir köşeyi döndüğümde şu saray çıkar karşıma. Köpekler götürsün o sarayı, bizi böyle rezil edip süründürdüğü için. Sevgilimle ilgili konularda saygısızlık etme Sancho dedi Don Quixote. Ayağını denk al. Kaş yapayım derken göz çıkarma. Ben kendime hakim olurum dedi Sancho. Ama hanımefendinin evini bir tek kere gördüğüm halde ezbere bilmemi, gecenin ortasında bulmamı beklemenize nasıl katlanabilirim? Zat-ı âliniz binlerce kere görmüş olmalısınız yine de bulamıyorsunuz. Sen beni delirteceksin Sancho dedi Don Quixote. Bana bak kafir. Ben sana bin kere söylemedim mi? Ben eşsiz Dulcinea'yı hayatımda bir tek kere olsun görmedim, sarayının eşiğinden geçmedim, sadece kulaktan güzelliğinin ve akıllılığının şöhretine aşık oldum diye. Şimdi duymuş oldum dedi Sancho. Ben de diyorum ki madem zat-ı âliniz kendisini hiç görmediniz, ben de görmedim. Olamaz dedi Don Quixote. Buğday elerken gördüğünü sen kendin söylemiştin. Seninle gönderdiğim mektubun cevabını getirdiğinde. Siz ona bakmayın efendim diye cevap verdi Sancho. Size şunu söyleyeyim, benim onu görmem de getirdiğim cevap da kulaktan. Ben gökyüzüne yumruk atmayı ne kadar biliyorsam, Senyora Dulcinea'nın kim olduğunu da o kadar biliyorum. Sancho, Sancho dedi Don Quixote. Şaka yapılacak zaman vardır, şakanın hoş kaçmayacağı zaman vardır. Ben kalbimin efendisini hiç görmedim, konuşmadım dedim diye, senin de bildiğin gibi hiç de öyle olmadığı halde konuşmadığını, görmediğini söylemen gerekmez. İkisi böyle konuşurlarken bir adamla iki katırın kendilerine doğru gelmekte olduğunu gördüler. Toprakta sürüklediği sabanın sesinden adamın gün doğmadan kalkmış tarlasına giden bir çiftçi olduğunu tahmin ettiler. Gerçekten de öyleydi. Çiftçi bir balat söylüyordu bir yandan da. Bozum oldunuz işte siz, Roncesvalles'te ey Fransızlar. Don Quixote bunu duyunca dedi ki, yemin ederim Sancho, bu gece başımıza iyi bir şey gelecek. Şu köylünün söylediği şarkıyı işitiyor musun? İşitiyorum dedi Sancho. Ama Roncesvalles'teki pusunun bizimle ne ilgisi var? Kalainos'un şarkısını da söyleyebilirdi. İşimizin iyi mi kötü mü gideceği açısından fark etmezdi. Bu arada çiftçi yanlarına geldi. Don Quixote de sordu. Arkadaşım Tanrı talihinizi açık etsin. Söyler misiniz? Yüce Prenses Doña Dulcinea del Toboso'nun sarayı ne tarafa düşüyor? Beyefendi dedi delikanlı. Ben buranın yabancısıyım. Bu köye birkaç gün önce geldim. Zengin bir çiftçinin tarlasında çalışıyorum. Şu karşıdaki evde köyün rahibi ile yardımcısı oturuyor. İkisi de zat-ı alinize bu sayın prenses hakkında bilgi verebilir. Onlarda El Toboso'da oturan herkesin listesi var. Benim bildiğim kadarıyla köyde prenses yok. Hanımefendiler, soylu hanımlar çok ama her biri kendi evinde prenses olabilir. Sorduğum hanım bunlardan biri olsa gerek arkadaşım dedi Don Quixote. Olabilir dedi delikanlı. Hoşça kalın, gün doğmak üzere. Katırlarını dürttü ve gelebilecek sorularla ilgilenmedi. Efendisini gergin ve oldukça keyifsiz gören Sancho dedi ki, efendim gün hızla yaklaşmakta. Güneşin bizi sokakta bulmasına izin vermeyelim. Şehir dışına çıksak daha iyi olur. Zat-ı âliniz yakındaki bir koroluğa çekilirsiniz. Ben de gündüz tekrar gelip bu köyde bakılmadık köşe bırakmam. Hanımefendinin evini, sarayını veya konağını ararım. Bulmamam için epeyce talihsiz olmam gerekir herhalde. Bulur bulmaz da muhterem hanımefendiyle konuşur, zat-ı âlinizin nasıl ve nerede haber beklediğinizi, onun namusuna ve şerefine gölge düşürmeden nasıl görüşebileceğiniz konusunda emir ve talimatlarını beklediğinizi söylerim. Bin tane bilgece sözü birkaç kelimeye sığdırmayı başardın Sancho dedi Don Quixote. Bana verdiğin bu nasihatı seve seve kabul ediyorum. Gel evladım, benim çekilebileceğim bir yer bulalım. Sen dediğin gibi sonra döner, zekasından ve nezaketinden mucizevi lütuflar beklediğim sevgilimi arar, görür, konuşursun. Sancho efendisini köyden uzaklaştırmaya can atıyordu. Çünkü Dulcinea'dan Morena dağlarına efendisine götürdüğü cevapla ilgili yalanın ortaya çıkmasından korkuyordu. Bu yüzden köyün dışına çıkmakta acele etti. Köyden yarım fersah ileride bir koruluk buldular. Don Quixote buraya saklandı. Sancho da Dulcinea ile konuşmak üzere köye döndü. Bu elçiliği sırasında başına taze bir dikkat ve inanma gücü gerektiren olaylar geldi. 10. Bölüm. Sancho'nun Senyora Dulcinea'yı başarıyla büyülemesine ve gerçek oldukları kadar gülünç de olan başka olaylara dair. Bu müthiş hikayenin yazarı bu bölümde anlatılanlara geldiğinde anlattıklarına inanılmayacağından korktuğu için sessizce geçmek istediğini belirtir. Çünkü Don Quixote'nin çılgınlıkları bu noktada hayal edilebilecek en büyük çılgınlıklarının sınırına ulaşmış ve hatta bunları iki ok atımı da geçmiştir. Bununla birlikte bu korkusuna ve tereddüdüne rağmen her şeyi olduğu gibi gerçekten bir nebze olsun ayrılmadan, bir şey ekleyip çıkarmadan, kendisine yalancı diye yapılabilecek suçlamalara aldırmadan yazmıştır. İyi de etmiştir çünkü gerçek incelse de kopmaz ve zeytinyağının suyun üstüne çıktığı gibi daima yalanın üstüne çıkar. Ve hikayesine devam ederek der ki, Don Quixote büyük El Toboso şehrinin yakınındaki koruluğa, meşeliğe veya ormana girip gizlendiğinde Sancho'ya tekrar şehre gitmesini emretti ve sevgilisiyle konuşup perişan şövalyesine kendini gösterme lütfunda bulunmasını, giriştiği bütün zorlu mücadelelerde ona başarı kazandıracak olan hayır duasını esirgememesini rica etmeden huzuruna dönmemesini söyledi. Sancho da emredileni aynen yapmaya ve ilk seferindeki kadar iyi bir cevap getirmeye söz verdi. ''Hadi git evladım'' dedi Don Quixote. ''Görmeye gittiğin güzelliğin güneşiyle karşı karşıya geldiğinde parlaklığı seni şaşırtmasın sakın. Dünyadaki bütün silahtarlardan daha talihlisin sen. Dikkat et, seni nasıl karşıladığını hafızana kaydet. Sen benim haberimi iletirken rengi değişiyor mu? Adımı duyduğunda heyecanlanıyor, telaşlanıyor mu? Eğer kendisini yüksek mevkiinin tahtında oturur bulursan, minderlerin üzerinde doğruluyor mu? Ayaktaysa bak bakalım ağırlığını kah bir ayağının kah diğerinin üzerine veriyor mu? Cevabını 2-3 kere tekrarlıyor mu? Cevabı değişiyor, yumuşakken sert, keskinken sevdalı oluyor mu? Saçları dağılmadığı halde düzeltmek için elini saçına götürüyor mu? Kısacası evladım, bütün tavır ve davranışlarına dikkat et. Çünkü sen onları bana aynen aktarırsan, ben de benim aşkımla ilgili olarak kalbinin derinliklerinde gizlediği şeyin ne olduğunu anlayabilirim. Eğer bilmiyorsan öğren Sancho. Aşklarından söz edilirken sevdalıların yaptıkları hareketler, davranışlar, kalplerinin içinde olup biteni haber veren son derece güvenilir habercilerdir. Haydi git arkadaşım, senin talihin benimkinden açık olsun. Beni içinde bıraktığın bu yalnız, acı bekleyişin sonunda korktuğumdan daha iyi bir neticeyle geri göndersin seni. Ben çabucak gider dönerim dedi Sancho. Sevgili efendim, kalbinizi ferah tutun. Şu anda herhalde fındık kadar küçülmüş olsa gerek. Unutmayın ki iyi niyet bahtsızlığı bezdirir derler. Duman çıkmayan yerde ateş de yok demektir. Ayrıca ummadık taş baş yarar. Şunun için söylüyorum. Dün gece hanımefendinin konağını, sarayını bulamadıysak da ben şimdi gündüz vakti hiç beklemediğiniz halde bulmaya niyetliyim. Bulduktan sonra da gerisini siz bana bırakın. Doğrusu bu ya Sancho dedi Don Quixote. Şu atasözlerini konuşmanın konusuna göre daima o kadar yerli yerine oturtuyorsun ki Tanrı dileklerimde benim talihimi daha açık eder umarım. Bunun üzerine Sancho sırtını dönüp eşeğini sopayla dürttü. Don Quixote de atından inmeyip üzengilerin üzerinde mızrağına yaslanarak hüzünlü ve karmakarışık hayallere daldı. Kendisini orada bırakıp en az yanından ayrıldığı efendisi kadar düşünceli ve dertli olan Sancho Panza ile birlikte gidelim. Sancho o kadar dertliydi ki koruluktan çıkar çıkmaz başını çevirip baktı. Don Quixote'yi göremeyince eşekten indi ve bir ağacın dibine oturup kendi kendine konuşmaya başladı. ''Söyleyin bakalım Sancho kardeş, nereye gidiyorsunuz? Kaybettiğiniz eşeğinizi mi arıyorsunuz? Hayır, katiyen. Öyleyse ne arıyorsunuz? Az buz değil, bir prensesi arıyorum. Güzelliğin güneşini, cennetin ta kendisini. Bu dediğinizi nerede bulacağınızı sanıyorsunuz Sancho?'' ''Nerede mi?'' Büyük El Toboso şehrinde. Pekala, kimin tarafından gidiyorsunuz onu görmeye? Haksızlıkları düzelten, susamışlara yemek, açlara su veren, ünlü şövalye Don Quixote'nin tarafından. Bütün bunlar iyi güzel de, Sancho, evini biliyor musunuz? Efendim, görkemli bir konak veya bir saray olması gerektiğini söylüyor. Siz kendisini hiç gördünüz mü peki? Ne ben ne de efendim bir kez olsun görmedik. Peki El Tobosolular sizin buraya prenseslerinin ağzından laf almaya, hanımlarını rahatsız etmeye geldiğinizi öğrenseler, gelip bir güzel sopa çekerek kaburgalarınızı kırsalar, vücudunuzda sağlam kemik bırakmasalar, doğru olur mu, yerinde olur mu sizce? Doğrusu benim elçi olarak gönderildiğimi göz önüne almazlarsa hakları olur ama şairin de dediği gibi, hayır senin bir suçun yok dostum, elçiye zeval olmaz. Ona güvenmeyin Sancho, çünkü La Mançalılar namuslu oldukları kadar asabi insanlardır ve gıdıklanmaya gelemezler. Tanrı aşkına kokunuzu alırlarsa sonunuz kötü olur. Defol şeytan, git başkasıyla eğlen. Yok, ben başkasının keyfi için dertsiz başıma dert arayacak değilim. El Toboso'da Dulcinea'yı aramak, Ravenna'da Maria, Salamanca'da talebe aramaktan farksız. Şeytan bulaştırdı beni bu işe, şeytan, başkası değil. Sancho kendi kendine bu konuşmayı yaptıktan sonra şu sonucu çıkardı. Her şeyin çaresi bulunur, çaresi olmayan bir tek ölüm. Ömrümüzün sonunda hepimiz istesek de istemesek de onun boyunduruğuna gireceğiz. Ben efendimin bağlanacak deli olduğunu gösteren binlerce işaret gördüm. Ben de ondan aşağı kalmıyorum. Onun peşinden gidip hizmet ettiğime göre ben ondan daha şuursuzum. Atasözlerine bakılırsa öyle. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Körle yatan şaşı kalkar. Efendim kesinlikle deli olduğuna göre, deliliği de çoğunlukla bir şeyi başka şey sandıran, karayı ak, akı kara gördüren cinsten olduğuna göre, yel değirmenlerini dev sandığı gibi, din adamlarının katırlarını hecin devesi sandığı gibi, koyun sürülerini düşman orduları sandığı gibi, daha buna benzer birçok olayda olduğu gibi, buralarda rastlayacağım ilk çiftçi kızının Senyora Dulcinea olduğuna onu inandırmam da pek zor olmasa gerek. İnanmazsa yemin ederim. O da yemin ederse ben tekrar ederim. İnat ederse ben daha çok inat ederim. Ne olursa olsun sözümde diretirim. Belki bu inatla ikna ederim onu. Ne kadar kötü haber getirdiğimi görünce bir daha beni böyle elçi diye göndermez. Belki de o dediği kendisine düşman, fesat büyücülerden birinin ona kötülük olsun diye sevgilisinin şeklini değiştirdiğini düşünür. Ben böyle olacağını tahmin ediyorum.''